Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba değerli dinleyiciler, program yapımcınız Kadriye Şenel, teknik masada Lisan Yıldız ve ben İpek Önder. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Günümüzde uluslararası göç hareketlerinin en önemli özelliklerinden biri, bireysel tercihlerden çok zorunlu olarak ortaya çıkması. İnsanların doğup büyüdükleri toprakları, savaş, açlık gibi zorunlu nedenlerle terk etmesi, beraberinde pek çok olumsuz sonucu getiriyor. Bu olumsuzluklardan en fazla etkilenen grupsa elbette çocuklar ve kadınlar. Ülkemizdeki göçmen çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan kurumlardan biri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı. Başkanlık, uluslararası koruma uygulamasından yararlanan göçmenlerin yanındaki refakatçi çocuklara ve Suriye'den gelen ailelerin çocuklarına yönelik çalışıyor. İşte bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen hizmetlerden söz edeceğiz. Konuğumuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanı Emin Eraslan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Ve ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı ve program danışmanımız Profesör Doktor Mehmet Okyayus. Hoş geldiniz Sayın Okyayus.
Hoş bulduk.
Efendim, girişte de bahsettiğimiz üzere bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çocuk hizmetleri üzerine konuşacağız.
Her zamanki gibi klasik bir girişle ben başlayayım. Asıl konuğumuz Emin Bey. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Aslında Emin Bey'le biz geçen sene tanıştık. Yine benzer bir konu başlığı altında. Yani korumasız çocukların ya da refakatsiz çocukların nasıl korunabileceğine dair bir konferans vardı Arap Emirlikleri'nde. Ve orada tanıştım ve benim için ilginç bir buluşma oldu. Çünkü ben de yani göç uzmanıyım güya. Bu bakanlığın bu konuda çok çalıştığını bilmiyordum. Yani belki kamuoyunda da çok bilinmiyor ve bizim için çok önemli bir buluşma bugün. Çünkü şimdiye kadar daha doğrudan yani isminde bile göç ve mülteci kelimesi bulunan kurumlarla çalıştık. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği biliyorsunuz, Uluslararası Göç Örgütü, bunları çağırdık. Bugün çok enteresan bir, aslında çok önemli bir iş yapıyor çünkü hassas grubu içerisine giren bir grupla çalışan, çok önemli projeleri olan bir kurumun temsilcisi olarak Emin Bey burada. Şimdi Emin Bey, uzatmak istemiyorum. Siz nasıl tanımlarsınız genel anlamında faaliyetinizi ve bunu nasıl mülteci göç alanına ilişkilendirirsiniz? Evet. Bu önemli bir konu.
Şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 633 sayılı kanun hükmünde kararnameyle 2011 yılında kuruldu. Aile Bakanlığı kurulmadan önce de bu hizmetler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü uhdesinde yürüyordu. Bizim çocuk alanına baktığımızda temel kriterimiz Türkiye topraklarında yaşayan bir çocuğun korunmaya muhtaç olup olmadığına bakıyoruz. Burada çocuğun korunmaya muhtaç bir çocuk, bunun rengi, dili, dini, ülkesi hiçbir şekilde bakılmaksızın ülkemiz mevzuatları gereği bu çocukları koruma altına alıyoruz ve bu çocuklara Türkiye'deki kendi korunmaya muhtaç çocuklarımıza sunduğumuz hizmetlerin tamamını sunuyoruz. Refakatçi çocuklar aslında ülkemizde son zamanlarda biraz daha yoğun bir şekilde gündeme gelen bir profil. Ama uzun zamandır çalıştığımız bir alan.
Bir şey sorabilir miyim? Bazen kusura bakmayın, sözünüzü diyalog olsun. Şu son zamanlarda acayip yoğunlaştı. Hani 6 milyona yakın insan Suriye dışında örneğin yaşıyor. Ve bu sizin çalışmanızı nasıl etkiledi? Hani genel bir tanım yaptınız ama mesela bu bir sizi nasıl etkiledi bir? Bir de yeni göç yasası biliyorsunuz 2013'te tabii çıktı ve onlar sizi nasıl şekillendirdi çalışmalarınızı?
Şimdi şöyle,
nasıl farklılaştınız?
Yabancı uyruklu çocuklarla ilgili, özellikle refakat çocuklarla ilgili daha önce kanunlarda bir tanım yok. Hı hı. Uluslararası mevzuat, Birleşmiş Milletler'in göç mültecilerle ilgili sözleşmesi, 61 protokolü ve 51 sözleşmesine göre iç mevzuatımız vardı. Genelgelerle yürüyordu bu hizmetler. Hı hı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde refakat çocuk net bir şekilde tanımlıydı. Biz ve o genelge kapsamında da bu kurumları alıyorduk. Temelinde de aslında çocuk hakları sözleşmesi gereği bu çocukların koruma altına alınması gereken çocuklarla ilgili koruma altına alıyorduk. Yabancılar kanunu da aslında bu hizmetleri daha standart bir
daha sistematik
bir tanım haline getirdi. Yabancılar kanunu 66. maddesinde refakat çocuğu tanımlar. Refakat çocuklara sunulan hizmetleri de tanımlıyor. Yabancılar kanunu şöyle bir güzelliği oldu. Aslında göçle ilgili tüm hizmetlerin sivil bir kurum tarafından bir politikasının belirlenmesi ve bunun uygulamaya geçirilmesi. Hı hı. Yabancılar Kanunu bildiğiniz gibi 2014 yılı Nisan ayında yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girmesiyle birlikte Göç Genel Müdürlüğü bu hizmetleri devralmıştı.
Şöyle diyebilir miyiz? Bu yeni yasa aslında Türkiye koşullarına uygun bir adaptasyon yaptı.
Tabii.
Yani daha genel tanımları tabii, Türkiye'ye uygun
yani
getirdi değil mi? Öyle bir
uluslararası
şey var.
Hükümler gereği bakanlıkların üzerine düşen görevleri iç mevzuatımızda düzenlemiş
oldu.
Bu iş mevzuatımızda düzenlediğimiz hususlarda refakat çocuk bilindiği gibi kendi ülkesinde bir iç savaş, silahlı çatışma, can güvenliğinin olmaması, çocukların için geliyor bu ülkelere, çocuk asker olma, ülkesinde ebeveynin öldürülmesi, hı hı, siyasi veya dini mezhep baskısı, yoksulluk, gençlerin kendilerine bir çıkış aramaz, iş bulma umudu, daha iyi eğitim, sağlık sorunları, çoğunlukla da Avrupa'ya geçmek için ülkemize düzensiz yolla geliyorlar. Bu gelen çocuklar biliyorsunuz öncelikle kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığında ya da yakalanmadıklarında da, hı hı, Türkiye'de bir refakatsiz çocuk tüm hizmetlerden yararlanması için önce kayıt yaptırması gerekiyor. Kaydı yaptırması için de en yakın kolluk birimine ya da şu anda kurum teşkilatlanma aşamasında olan Göç İl Müdürlüğü'ne kayıt yaptırması, hı, gerekiyor. Kayıt yaptırdıktan sonra refakatsiz çocuk ya da diğer tüm göçmenlerle ilgili yabancı kimlik belgesi düzenleniyor. Kayıt aşamasında neler yapılıyor? Öncelikle kişinin sığınma talebi olup olmadığı, ona bakılıyor. İfadesi alınıyor, kimlik tespiti yapılıyor. Yabancı kimlik kartı için elinde belgesi varsa belgelerine müracaat ediliyor. Belgesi yoksa çocuklarla ilgili de çocuğun beyanını esas alıyoruz. Çocuk beyan ettiği yaş çocuk yaşındaysa çocuk olarak kabul ediyoruz.
Emin Bey, bir şey soracağım. Şimdi siz hepimiz biliyoruz ki bir azınlık kamplarda yaşıyor değil mi? O diğer, evet, insanlar dışarıda. Kayıt da olsalar bu sizin için büyük bir büyük bir görev haline geldi. Çünkü nasıl o insanlara ulaşıyorsunuz?
Şimdi şöyle, kayıtın şu anlamda sonra önemli. Kayıt aşamasında kişinin Türkiye'de yaşadığı süre içerisinde sağlık hizmetlerinden, eğitim, hı hı, hizmetlerinden, barınma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı,
evet,
var.
Evet.
Kayıt yaptırılmayan bir kişiye bunları sunulamıyor. Biz koruma altına alsak dahi çocuğun eğer yabancı kimlik numarası yoksa okula gönderdiğimizde eğitim sistemine dahil edemiyoruz. Sağlık sistemine gönderdiğimizde sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamıyor. Aslında mevzuat anlamında bir engelimiz yok. Yani yabancı...
Ama pratikte o kadar çok yerde, insanların yaşadığı yerlerde ulaşım, onları işte bulmak, yönlendirmek,
aslında
o zor değil mi?
En yakın kolla müracaat etmeleri kayıt işlemlerini başlatabiliyor. Yani bu anlamda bir engel durum yok.
Yok ama siz nasıl pratikte oraya erişimde bulunuyorsunuz, o çocukları buluyorsunuz, çalışıyorsunuz, nasıl düzenliyorsunuz? Zor değil mi?
Bizim birinci şeyimiz, görevimiz bize intikal eden kolluk aracıyla geliyor çocuklar. Çocukların başvurular yapıldı mı, ona bakıyoruz. Kimlik tespiti yapılmış, hı hı, mı? Bulaşıcı hastalığı var mı yok mu, ona tespitini yapıyoruz. Sağlık kuruluşlarından destek alıyoruz. Çocuğun beyan ettiği yaşla geç ki görünür yaşı farklıysa yaş tespitine gidiyoruz.
Yapıyorsunuz.
Yaş tespitine gitmemizin temel nedeni de koruma altına aldığımız diğer çocukları korumak zorundayız. Hı hı. Bu tür vakalarla da karşılaşabiliyoruz. Yani 25 yaşında, 23 yaşında bir kişi ben 16 yaşındayım dediğinde çocuk kuruluşuna geliyor. 23 yaşında olduğunda daha farklı prosedür yaşıyor. O anlamda bu yaş tespiti de bizim için önemli bir süreç. Bunlar yapıldıktan sonra kurum bakımını aldığımız bir çocuğun tüm hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor. Türkçe öğreniyor çocuklar.
Siz nasıl bunu organize ediyorsunuz? Öğretmen, gönüllü öğretmen, size çalışan bizim, öğretmenler mi bizim, var yoksa?
Bizim refakat çocuklarla ilgili şu anda 6 tane sadece bu çocuklar için oluşturduğumuz merkezlerimiz var. Hı hı. Bu merkezlerde çocuklar barınma hizmetlerinden, eğitim hizmetlerinden, sağlık hizmetlerinden, sosyal kültürel etkinliklerden, tüm hizmetlerden yararlanıyorlar. Buradaki kuruluşları ihtisaslaştırmamızın temel nedeni biliyorsunuz yabancı yurtlu çocuklara sunulan hizmetlerde hem Türk mevzuatını uygulamak zorundasınız hem de uluslararası mevzuatı. Aynı zamanda bu çocukların kayıt işlemlerinden sonra Birleşmiş Milletler'e müracaatları oluyor. Hı hı. Birleşmiş Milletler'de bu çocukların hedeflemiş olduğu ülkelere geçişle ilgili iltica taleplerini alıyor ve o aracılık rolünü üstleniyor. Kendi hedefledikleri ülkeye geçiş işlemlerine kadar, bu işlemler çok uzun sürüyor, bu çocuklar ülkemizde kalıyor. Ülkemizde kaldığı süre içerisinde bu çocuklara biz ülkemizin geleneklerini, göreneklerini, örf adetlerini ve Türkçe öğretiyoruz. Ve eğitimleri devam ediyor. Üniversite okuyan öğrencilerimiz var, yabancı yurtlu çocuklardan. Futbolda başarılı olan, sporda başarılı olan, eğitimde başarılı olan çok başarılı örneklerimiz var. Bugün 2015 yılı Şubat ayı itibariyle baktığımızda 251 çocuğa biz kurum bakımında yararlandırıyoruz. Bu çocukların ağırlıklı olarak Afganistan'dan göç ettiklerini görüyoruz. Afganistan'da göç etme nedeni de Afganistan'daki savaş ve çatışma ortamı. Hı hı. Bir dönem o çatışmanın en yakın olarak İran'a göç ettiklerini, İran'daki şu andaki Afganlara yapılan muamelenin daha olumlu olmadığı düşüncesiyle de Afganistan'dan yoğun olarak Türkiye'ye göç eden küçük yaşta çocukların olduğunu görüyoruz. Afganistan'ın yanı sıra da İran, Irak, Somali, Gana, Kongo, Yeni Gine, Fildişi sahilleri, Kamerun, Tanzanya gibi birçok ülkeden refakatsiz çocuğun tek başına seyahat ettiğini görebiliyoruz. Son zamanlarda bizi en çok farklı hizmet modellerini üretmemize neden olan yanı başımızdaki Suriye'de yaşanan iç çatışma. 2015 yılı itibariyle de Türkiye'de 1 milyon 600 bin civarında Suriye'nin barındığını biliyoruz. Bunun %53'ü AFAD'ın yaptığı bir araştırmada %53'ü çocuk nüfusu olduğunu görüyoruz. Hı. Yaklaşık 800 bin Türkiye'de Suriyeli çocuk nüfusu var. %80'i de nüfusun büyük bir bölümü de kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Hı. En hassas grubu oluşturuyor aslında. Suriyelilerle ilgili biz şunu yapıyoruz. Öncelikli olarak kamp bölgelerinde 220 bin Suriyeli'nin de kampta kaldığını biliyoruz. Hı hı. Kamp bölgelerinde çocukların psikososyal destek hizmeti alabileceği sosyal destek merkezleri oluşturduk. On binlerce çocuğa biz psikososyal destek hizmeti sunuyoruz kamp bölgelerinde. Daha çok çocukların o savaşta yaşamış olduğu travmayı atlatmaları, kendisini resimle, sanatla, müzikle, kendilerini icra edebilecekleri alanlar oluşturduk. Kreş hizmeti ve sosyal destek hizmeti sunuyoruz. Yakın zamanda Birleşmiş Milletler ve AFAD'la işbirliği halinde bir projemiz hayata geçecek. 22 kamp bölgesinde psikososyal destek hizmetlerini daha da iyi yapılandıracağız. Tüm çocuklara, ailelere ve kadınlara yönelik.
Demin bir şey soracağım. Bu kamp dışı insanlara nasıl ulaşıyorsunuz? O büyük bir sorun değil mi? Yani büyük çoğunluk demişti ya.
Şehirlere
göçü diyorlar. İstanbul artık var. Ankara. Onda orada sorun oluyor değil mi? Onlara ulaşmak.
Şimdi kamp dışı kişilere ulaşım en zor bir alan.
Evet, evet.
Burada aslında İçişleri Bakanlığı kimin ne kampta kalacağını, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD İşbirliği'nde kimlerin de kamp dışında kalacağına yönelik değerlendirme yapıyor. Zaman zaman kamp dışında kalan kişilerin ikamet ettikleri yerleri terk ettiklerini görüyoruz.
Evet.
İkamet etmesi gereken yer Adıyaman'sa bir bakıyorsunuz o aile gitmiş İstanbul'da yaşıyor. Bu tür vakalarla karşılaşılabiliyor.
O zor değil mi? Onu,
o çok zor.
O çok zor bir iş.
Şimdi temel
en çok sorunlu çocuklar orada yaşıyor.
Çocuklarla ilgili temel şeyimiz şöyle söyleyeyim. Refakatsiz bir çocuk, kimsesiz, yetim bir çocuk hiçbir şekilde dışarıda bırakmıyoruz. Suriyeli olsun ya da başka bir uyruklu. Bizim Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine vatandaşlarımız müracaat ettiğinde Suriyeli bir yetim dışarıda kalıyor, sokakta kalıyor. Kimsesi yok dediğinde biz bu çocuğa gerekli müdahaleyi yaparız. O çocuğu kendi kurumumuza misafir ederiz. Bizi en çok zorlayan konulardan birisi dilendirilen çocuklar ya da sokakta kalan çocuklarla ilgili detaylı bir araştırmanın yapılmaması. Çocukların büyük bir bölümünün ailelerinin olduğunu görüyoruz, yakınlarının olduğunu görüyoruz. Refakatsiz çocuk tanımında aslında anne babası olmayan çocuk olarak tanımlanmıyor. Refakatsiz çocuk bir örf ya da adet gereği kanunen bir temsilcisi ya da yakınının olmayan çocuklardan bahsediliyor. Mümkün olduğunca çocukları bir kuruluş ortamında toplamayı düşünmüyoruz. Bu kendi Türkiye'deki korumaya muhtaç çocuklara uyguladığımız hizmet politikamızı hem Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin de öngördüğü aile odaklı hizmetler üzerine yapılandırıyoruz. Suriye'de çocuklar için de aynı hizmeti.
Burada bir şey diyeceğim.
Yeni bir soruya geçmeden dilerseniz bir ara verelim Sayın Hocam. Ardından sohbetimize devam edelim.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Türkiye'de göç ve iltica devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanı Emin Eraslan konuğumuz ve Profesör Doktor Mehmet Okyağız program danışmanımız bizlerle beraber. Sevgili dinleyicilerimiz, Suriye'den gelenler içinde anne babasını kaybetmiş yaklaşık 700 çocuk var. Bu çocukların aynı dili, aynı geleneği paylaştıkları akrabalarının yanında barınmaları için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı imkanlar hazırlıyor. Hatta yeni projeler de üretiyor. Bir Ürdün modeli üzerine duruluyor basına çıkan haberlere göre. Dilerseniz detayları sizden alalım Sayın Eras'tan.
Evet, şimdi bizim Suriyeli çocuklar büyük bir nüfusu teşkil ediyor. 800 bin civarında çocuktan bahsediyoruz. Biz bütün bu büyük bir çocukların büyük bir bölümüne psikososyal destek hizmetini sunuyoruz. Çocukların o savaş ortamında yaşadıkları travmalar ortadan kaldırılmasına yönelik. Fakat özel ihtiyaç sahibi grupta olup refakatsiz olan, kimsesi olmayan, yetim olan çocuklarla ilgili neler yapabiliriz? Önce bizim tespit çalışmasına ihtiyacımız vardı. Biz 22 kamp bölgesinde çocuklardan anne ve babasını kaybetmiş, kimsesi olmayan çocukları tespit ettik. 700 çocuktan bahsediyoruz. 700 çocuğun ne kadarını biz kurum bakımına alabiliriz? Ona baktık. Baktığımızda büyük bir bölümü çocukların bir akrabanın yanında kaldığını ve orada desteklenmesi gerektiğini değerlendirdik. Birleşmiş Milletler'le yakın bir zamanda Ürdün de Suriyeli kampları ziyaret ettik. Zatar kampını ziyaret ettik. Orada da benzer modellerin uygulandığını, yani çocuğun daha çok aile odaklı hizmetlerden yararlandırılması, çocuğun kendi örfünden, adetinden, dininden, geleneğinden, mezhebinden uzak kalmaksızın kendi doğal ortamında çocuğu koruyabilecek bir aile varsa öncelikle o aileleri tercih ediyoruz. Bu ailelere destek olmak adına, bu ailelerin de bu çocuğa bir külfet olmaması için gereken ekonomik ve sosyal desteği, psikososyal desteği sunuyoruz. Yakın bir zamanda da Birleşmiş Milletler'de bir proje başlatacağız UNICEF Türkiye temsilciliğiyle. Özellikle kimsesi olmayan yetim çocuklarla ilgili Suriyeli bir ailenin koruyucu aile modeli olması. Aslında bize Türkiye'den de Suriyeli bir çocuğun koruyucu aile olmak istiyorum talepleri çok yoğun geliyor. Daha büyük çocukları ağırlıklı olarak bir Suriyeli aile yanında koruyucu aile modellemesine gidiyoruz. Uzaklaştırmamak adına. Daha küçük yaşta bebek nüfusunda, küçük gruptaki çocukları da Türkiye'den de talep olursa Türkiye'deki ailelere de koruyucu aile olarak Suriyeli çocukları verebiliyoruz. Orada takip edebiliyoruz. Bize bu çocuk koruma kanunu aslında verilmiş bir görev. Biz çocukları kurum bakımında da bakabiliriz. Bir aile yanında da bakabiliriz. Biz ağırlıklı olarak da aile bakım modellerini tercih ediyoruz. Şu anda bizim yaklaşık 100 civarında çocuğumuz Suriyeli çocuklar kurum bakımında. Örnek bir çalışma başlattık hem AFAD'la birlikte 2013 yılının sonunda 2014 yılı başında Adana'da Sarıçam kamp bölgesinde bir ilk kabul merkezi oluşturduk. O ilk kabul merkezinde çocuklar kimsesi olmayan yetim dediğimiz çocuklar oraya getiriliyor. Orada ön analizlerini yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Büyük bir bölümde ailelerini buluyoruz. Çünkü çocuk kendisini ifade edemeyebiliyor. Hı hı, hı. O anda bir devlet görevlisinden çekinebiliyor. Daha sonra bizim psikologlarımız ve sosyal çalışmacılarımız aracılığıyla yapılan görüşmelerde çocuğun bir yakınının olduğunu tespit edebiliyoruz. Ya da daha çok kayıtlar üzerinde, AFAD'ın kayıtları, göç idaresinin kayıtlarına ulaşarak bir yakınının olduğunu tespit edebiliyoruz. Burada tabii önemli projelerden birisi de biz yine bu çalışmalarda Suriyeli gönüllülerden çok istifa edebiliyoruz. Suriyeli gönüllü ya da toplum temelli çalışma üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu Suriyeli olup psikolog olarak çalışabilecek, sosyal çalışmacı olarak, eğitim olarak eğitim verebilecek büyük, önemli bir akademik grup da var aslında Suriyeli ve Türkiye'de yaşayan ikamet eden. Bu görevli arkadaşlardan, gönüllülerden de destek alıyoruz. Bu gönüllülerin bize şöyle bir faydası var. Hem ailelere ulaşmada hem dil problemi yaşamıyoruz. Kamp bölgelerinde de Suriyeli çocukların eğitim alabilmeleri için eğitim atölyeleri oluşturuluyor. Suriyeli müfredat uygulanıyor.
Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çok yani bu somut projeleri belki daha da isterim ki daha sonra da bir elemanınız gelsin ya da siz anlatırsınız. Ama şöyle bir soru, bir şey var benim aklımda. Birincisi şey hoşuma gitti, bu toplumsal dinamiklere yerinde cevap veriyorsunuz. Çocukları bir o sosyal alanlardan kopartmıyorsunuz. O güzel bir şey. Çünkü biz daha önceki programlarda Avrupa'daki emek sürecini bunu hep eleştirmiştik. Hani toplumsal dinamiklere yanıt vereceklerine tepeden bir göç yönetimi yapmaya çalışıyor. Bu iyi bir şey. Fakat şöyle bir şey de var. Türkiye'de biliyorsunuz bu insanların bir kısmı kalıcı. O da toplumsal dinamik. Birinci soru kısa. Bu sizi nasıl etkiledi? Bir de bu kalıcılıkla ilgili şey var. Hani topluma entegrasyon meselesi var. Ve burada da biliyorsunuz iç göç idaresinde böyle bir başkanlığı var. Uyum başkanlığı. Evet. Onlarla herhalde birlikte çalışıyorsunuz değil mi? Yani bunlar uzun vadeli projeler aynı zamanda.
Mutlaka.
Topluma entegrasyon kalıcı oldukları için.
Şimdi göç idaresi genel müdürlüğünden uzak çalışma şansımız yok. Hı hı. Çünkü göçmenlerle ilgili hassas grupta bahsettiğimiz çocuk, yaşlı, engelli bunlardan korumaya muhtaç olan ve özel ihtiyaç gerektiren kişilerin hizmetlerini biz Aile Bakanlığı olarak sunuyoruz. Ama göçmenlerle ilgili genel politikalar göç idaresi genel müdürlüğünün koordinasyonunda yürümesi gerekiyor. Kamplar AFAD'ın koordinasyonunda yürüyor. Hı hı. Şimdi kamp bölgesinin kamp yönetimi AFAD üzerinde. Biz AFAD'ın işbirliği halinde onların birlikte yürüttüğümüz projelerdir. Bizim çalışma alanımızla ilgili alanı biz kendimiz çalışıyoruz. Ama AFAD'la birlikte çalışıyoruz. Onların koordinasyonunda çalışıyoruz. Bakanlıkların ya da diğer kurumların işbirliği yapması çok önemli. Mükerrer hizmet olmaması gerekiyor. Temel problem ailelerden çocukları koparmamak gerekiyor. Hı
hı, aynen.
Biliyorsunuz yakın zamanlarda biz çok çok sık sık gündeme gelen yurt dışında Türk ailelerinden koparılan çocuk profili. Bununla ilgili de bakanlığımız yakın bir zamanda inşallah yurt dışı teşkilatlanmasını oluşturuyor. Yurt dışı teşkilatlanmasıyla birlikte bürolarını oluşturacak. Bürolarını oluşturduğunda oradaki Türk ailelerinin çocuklarına yönelik de ciddi çalışmalar yapacağız. Hı-hı. Belki bunu daha farklı bir yayınımızda detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Hı-hı. Hı-hı. Bunun detaylı konuşacak arkadaşlarımız da var. Oradaki yaşanan süreç, bir çocuğun travmasını yaşıyorsunuz. Yani çocuğu Türk ailesinden alıyorsunuz, yabancı bir ailenin yanına veriyorsunuz. Çocuğu kültüründen, dilinden, dininden, her şeyinden koparıyorsunuz ki aileler de çok rıza göstermiyor. Biz de bu Türkiye'de yaşayan yabancı yurtlu çocuklarla ilgili de temel politikamız aileyi desteklemek, aileyi güçlendirmek. Ailede bir ihmal ya da istismar olmadığı sürece ailenin güçlenmesi çok önemli. Türkiye'de yaşayan her birey de Türkiye'nin kanunlarına uymak zorunda. Erken yaşlı evliliklerle ilgili, hı hı, ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çocukların evlendirilmemesi gerektiği. Biliyorsunuz Türkiye'de 18 yaş altında hiçbir çocuğun evlendirilmemesi gerekiyor. Belirli istisnalar, koşullar haricinde. Ama Suriye hukukunda buna izin veriyorsa biz bunu müsaade etmiyoruz. Ve bu misafirlerimize de bunu aktarıyoruz. Hı hı. Çocuklarınızı küçük yaşta evlendirmeyin. Çünkü Türkiye topraklarında yaşıyorsunuz ve Türkiye'nin kanunlarına riayet etmeniz gerekiyor. O anlamda biz çocukları kendi kültürlerinden koparmak adına çalışmalar yürütürken Türkiye'nin ve uluslararası normlar gereği çocukların haklarını da korumak zorundayız. Onlarla ilgili de ciddi çalışmaların içindeyiz. Hı hı.
Belki bir başka programda, zamanımız artık herhalde yeterli değil. Kadınlar meselesine biraz değinebiliriz başka bir program, değil mi? İkinci, evet, hassas grup diyelim. Bir, tabii, de kadınlar. Kadınlar ve çocuklar.
Kadınlarla
ilgili, onlarla ilgili çalışmanız
bizim
vardı
kadın
muhtemelen.
Kadın İstasyonu Genel Müdürlüğümüz, evet, var. Muhtemelen oradan bir...
O da önemli bir konu.
Tabii ki.
Konuk davet edersen, hı hı, iştirak edeceklerini düşünüyorum.
Sevinirim. Hı. Evet, yani ben iyi buluyorum çünkü dediğim gibi önemli olan toplumsal dinamikleri, evet, biraz yönlendirmek ama, hı hı, toplumsal dinamikleri son kertede sadece yasalarla ve tepeden inme bir şekilde halledemezsiniz, çözemezsiniz. Bunlar toplumsal dinamikler, bu insanların bir kısmı kalıcı ve bu insanların kalmaları için en insani koşulları sağlamak amaçlı topluma entegrasyonu sağlamak lazım. Değil, öyle bir politika var.
Size çok yakın,
çok önemli
zaman,
bir mesele.
Çok yakın zamanda yaşadığımız bir süreçten bahsedeyim. Diyarbakır İl Müdürümüz bizi aradı. Başkanım dedi, 28 tane çocuk, Suriyeli çocuk bir ev koşulunda yaşıyor ve çok kötü koşullarda. Bunu aldım ama ben hangi kuruma koyacağım? Yerim yok. Yani 28 tane bir anda çocuğun şey, kurum, evet, bakımına geldiğini düşünün. Biz orada çözüm ürettik. Müdür hanıma şunu söyledik orada, il müdürümüze. Bu çocuklarla ilgili orada toplumsal temelde bir araştırma yapın. Yani Suriyeli gruplarla çocukların isimleri, kendi kütükleri. Hı hı. Yaptığımız araştırmalarda ulaşamadık. Ama belli bir süre sonra bizim Suriyeli sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğümüzde çocukların ikamet ettikleri kuruma yönlendirdik STK'ları. STK'lar görüştüler ve çocukların ailelerinin Şanlıurfa, Akçakale, hı hı, kamp bölgesinde kaldıklarını öğrendik.
Çok güzel.
Çok güzel bir şey.
Evet. Çocukla aileyi buluşturduk. Yani toplum temelli yaptığınız her çalışma daha hızlı, daha pratik.
Peki,
sonuç alabiliriz.
Bir şey soracağım ama size. Sizin çalışmalarınız çok bilinmiyor. Siz burada kamuya yönelik çalışmalarınız var mı?
Hani
kamuyu bilgilendirmek çalışmanız çünkü bilinmiyor.
Evet, çok o konuda bilinmiyor. Biraz daha
değil, biraz da bizler iş düşüyor sanırım.
Orada belki orada da bir program yapabiliriz, evet, ayrıca. Evet.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanı'nı ağırladık bugün. Emin Eraslan da konuğumuz. OTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden Profesör Doktor Mehmet Okyaruz'a da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecek hafta Türkiye'de göç ve iticada buluşmak üzere program ekibi Kadriye Şener, Teknik Masada Ali İhsan Yıldız ve ben İpek Önder. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Türkiye'de göç ve iltica.